bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Abdülhamit'in Hatıra Defteri, hazırlayan İsmet Bozdağ, Kervan Yayınları, İstanbul 1975. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Tercüman Gazetesi'nde yayınlanması yılın olayı olan Abdülhamit'in Hatıra Defteri'ni belgeler, fotokopiler ve fotoğraflarla ayrıca değerlendirerek sunuyoruz. Yakın tarihimiz için verilmiş birçok hükümleri değiştirecek nitelikte olan bu hatıralar, tarihin karanlığından koparılmış ve ortaya konmuştur. Ancak bu kitap okunduktan sonradır ki 2. Abdülhamid'in düşmanlarının söylediği gibi Kızıl Sultan mı yoksa sevenlerinin ileri sürdükleri gibi Ulu Hakan mı olduğuna okuyucular hüküm vereceklerdir. 2. Abdülhamid'in ifadesi İsmet Bozdağ'ın kalemiyle sadeleştirilmiş ve bugünkü Türkçe'ye aktarılmıştır. Ayrıca hatıraların 30 yıl süren bir araştırmadan sonra Leipzig'te nasıl ele geçirildiğinin meraklı hikayesini ve belgeler, fotokopiler ile fotoğrafları kitabın ikinci bölümünde bulacaksınız. 1 Mart 1333, 1917 Beylerbeyi Sarayı. Sonradan Batı takvimi benimsenmemiş olsaydı bugün yeni bir yılımız başlardı. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan beri kullanılmakta olan Rumi takvimde yılbaşı 1 Mart'tır. Julian takviminin Müslümanların kullandığı Hicri takvime uygulanmasıyla yapılan Rumi takvim, bugün kullanmakta olduğumuz Gregorian takvimden 13 gün geridir. 1917 yılında hükümet bu farkı kaldırmak istemiş ve Rumi tarihle 8 Şubat 1332'de 5 maddelik bir kanun çıkarılmıştır. Kanunun birinci maddesi şöyledir. 1332 senesi Şubat'ının 16. günü, 1333 senesi Mart'ının 1. günü sayılacaktır. Yılbaşı da bir kanun sani, 1 Ocak, olarak benimsenmiş ancak bütçe yılının başlangıç tarihi eskisi gibi 1 Mart olarak bırakılmıştı. Abdülhamit'in sözünü ettiği ve biraz da mizaha aldığı değişiklik işte bu değişikliktir. Çünkü böylece bir yıl birinci kanunla bitiyor, ikinci yıl ikinci kanunla başlıyor. Sonradan birinci kanun, ikinci kanun deyimleri kaldırılarak bu aylar Aralık ve Ocak olarak adlandırıldıklarından yeni kuşakların bu ince mizahın zevkine varmaları güçleşmiştir. Bizim iki tarihimiz var. Biri dininki Muharrem'le, öteki devletinki Mart ile girer. Bundan sonra yılbaşımız kanun sani olacak. Bilmem ilgili daireler, bakanlar kurulu, milletvekilleri, senato ve muhterem biraderim hazretleri, Sultan Mehmet Reşat, kanun sani deyimiyle yeni bir yıla girmenin biraz manasız, biraz gülünç olacağını düşündüler mi? Bir yıl kanunun birincisinde bitiyor, ardından gelen yılda ikincisi adile besmele çekip buyuruyor. Batı takviminin benimsenmesine karşı olduğum sanılmasın. Tersine, uygun bulduğum içindir ki şu birkaç satırı yazdım. Bir yenilik eksik olursa yararı da eksik olur. Umulur ki zaman bunu da düzeltsin. 2 Mart 1333, 1917. Dün yaptığım bu yorum bugün beni biraz düşündürdü. Şimdiye kadar sigara dumanları arasında düşünceyle geçen günlerimin bazı hatıralarını yazmaktaki ihmalime neredeyse pişman oldum ve üzüldüm. Uzun bir hayat ve uzun bir buyruk çağı geçirdim. Hatıralarım yalnız benim değil, biraz tarihim ve özellikle tarihindir. Ben saltanattayken düzgün bir eğitime ve okumaya vakit bulamıyordum. Şehzadeliğim de büyük kardeşim gibi hiçbir şeye aldırış etmezlik içinde geçmişti. Büyük kardeşim hazretlerinin çevresine alan edebiyatçılar ile sonra beni yeren yazılar yazanlar, Sultan Murad'ı bilgin, şair, yurtsever, sağlam bir kişi olarak halka tanıtmak ve sevdirmek isterlerdi. Oysa rahmetlinin bilginliği, olgunluğu şöyle dursun, yazısı ve imlası bile zayıftı. Sadrazam Fuat Paşa, Tanzimat döneminin ünlü sadrazamlarından Keçizade Mehmet Fuat Paşa, 1815-1869. Tedavisi için Nice'e giderken gelini Nimet Hanım'a yazdığı bir tezkereyi o zaman görmüş ve bir suretini çıkarmıştım. Rahmetli kardeşim Fuat Paşa'dan pek çok korkardı. Buna o vakit bey olan Ziya Paşa'nın Veraset-i Seniyye, Ziya Paşa'nın Ali Paşa'yı Mısır'da saltanat şeklini değiştirmesi yüzünden eleştiren düz yazı eseri, Veraset-i Saltanat-ı Seniyye, 1868. Konusunda broşür olarak yayınladığı mektupları sebep olmuştu. Ziya Bey'in Fuat Paşa'ya hıncı vardı. Güya rahmetli amcama, Sultan Abdülaziz, Fuat Paşa'yı sadrazam yapmasını o salık vermiş de, Paşa sadrazam olunca onun isteklerini yerine getirmemiş. Ben Ziya Bey'i o zaman da sevmezdim, Ziya Paşa olduktan sonra da. Çünkü zekasını iyilikten çok hıncı olan kimselere karşı kullanır, hırslı ve intikam peşinden koşan bir adamdı. İşte bu, Paşa'yı hoş tutma, hevesiyle Veliaht Murat Efendi'nin Fuat Paşa ailesine yazdığı mektup olduğu gibi şudur. İffetli hanımefendi, pederi valaları Paşa Hazretlerinin namizaç oldukları ve tebdili Abu Hava zımnında gelecek hafta zarfında Avrupa'ya azimet buyuracakları Reside-i Camia-i teessüfümüz oldu. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak, kariben kesbi afiyet ihsan. Abdülhamit tarafından metinde yanlışları belirtilmek için altları çizilen sözcük ve deyimlerin altları çizilmiştir. Buyursun. Doğrusu şu hale aşırı derecede mamum ve mükedder olduk. Ve Şafii, eski harflerle imlası yanlış yazılmıştır. Hakiki olan Cenab-ı Perverdigardan şifayı acil ihsan buyurması davatını an hulusul bal yadü tezkâr eyledik. Herhalde hıfz-ı hüdada bulunmaları mütemennayı hulusveriyedir. Metinde bu kelimenin altında iki çizgi vardır. 21. Cemazilahir, sene 285. Mektup bu haliyle anlaşılacağı gibi Fuat Paşa'nın hastalığı yüzünden Avrupa'ya gitmesi üzerine Sultan Murat tarafından kaleme alınmış bir hatır mektubudur. Mektupta Paşa'nın hastalığı yüzünden Avrupa'ya gideceğini üzüntüyle haber aldığını yazıyor, o günün diliyle Paşa'ya Tanrı'dan sağlıklar diliyor. Bu birkaç satırlık mektupta Abdülhamit bazı sözcüklerin yanlış yazılmasını, bazılarının da yanlış kullanılmasını ele almakta ve Sultan Murad'ın da pek öyle bilgili, şair, edebiyatçı olmadığını anlatmaya çalışmaktadır. Çünkü başka annelerden doğan bu iki kardeş oldum olası birbirleriyle geçinememiş, birbirlerini kıskanmışlardır. Abdülhamit'in saltanattan uzaklaştıktan sonra bile bu duygudan kurtulmadığı, bazı edebiyatçılarca kendisinin cahil, kardeşinin şair ve bilgin olduğunu yazmalarını hazmedemediği anlaşılıyor. Merhum bu tezkereyi yazarken ben yanındaydım. Önce uzun uzun müsveddesini yaptı, sonra dikkatle ve ağır ağır temize çekti. Ben Selanik'e gittikten ve bu değişikliğin getirdiği bezginlik 2-3 ay içinde silindikten sonra düzenli olarak okumaya başladım. Edebiyat ile tarih en sevdiğim bilgi dalları idi. Ben saltanattan uzak kaldığım bu günlerde yalnız dinlenmeyi değil, şan ve şerefimin de büyük bir bölümünü kazandım. İşte bugün Tanrı'ya şükür fikrimi oldukça düzgün bir üslup içinde ifade edebiliyorum. Fransızcadan kulak dolgunluğu ile birçok kelime bilirdim. Selanik'in uzun günlerinde bu dili düzenli olarak öğrenmeye çalıştım. Şimdi okuduğum gazete ve kitapları lügat yardımı ile fakat kolaylıkla anlıyorum. Ah, beni edebiyata düşman sanır ve böyle gösterirlerdi. Hayır, ben edebiyatın değil, edepsizliğin, edebiyatçıların değil, edepsizlerin düşmanı idim. Ziya Bey'i vezirlik ve valilikle İstanbul'dan uzaklaştırmaya beni iten kuvvet, kamuoyu değil, onun bilgisine ve olgunluğuna olan saygımdı. Mithat Paşa bilgisi ve olgunluğu ile halka daha etkili olduğu halde, onu Avrupa'ya sürdüğüm zaman kaç adam sesini çıkardı? Ben edebiyata düşman olsaydım, Kemal Bey'e, Namık Kemal, öldüğü güne kadar kesemden aylık vermez ve oğlunu saray hizmetine almazdım. Ali Ekrem Bolayır, 1867-1937, babası sürgüne gönderildikten sonra mabeyn katibi olarak saraya alınmıştır, 1888. Ben edebiyata düşman olsaydım, Ekrem ve Ebu Ziya Beylerin nazlarını çekmezdim. Ben edebiyata düşman olsaydım, Abdülhak Hamit Bey'i dolgun aylıklarla rahat yaşatmaktan başka, ara sıra borçlarını da vermek gibi arkalamalarda bulunmazdım. Ben edebiyata ve tarih bilimine düşman olsaydım, bir ara tacımla tahtımla uğraşmak istemiş olan Murat Bey'in, Mizancı Murat, her münasebetsizliğine katlanarak istifa ettiği halde etmemiş kabul ederek devlet hizmetinde kalmasına razı olmazdım. Hayır, tekrar ederim ki ben edebiyatçıların gerçek ve şefkatli bir dostuydum. Eğer onlara düşman olsaydım, benim de sokak ortalarında edebiyatçı ve yazar öldürecek adamlarım yok değildi. 3 Mart 1333, 1917 Beylerbeyi Sarayı. Bu sabah musahibim söyledi. Kadıköy vapurunun yan kameralarından birinde 4-5 efendi heyecanlı bir sohbete koyulmuşlar. İçlerinden biri günün bütün yoksulluğunu ve yaşam güçlüğünü eleştiriyor ve bundan da hükümeti sorumlu tutuyormuş. Ama sarı bıyıklı birisi bu eleştiriyi yapana kaşlarını çatarak kaba bir tutum ve dil ile "Bu yangını Abdülhamit bıraktı. Mithat Paşa'yı attıktan ve öldürdükten sonra tuttuğu yolun buraya çıkması zorunluydu." demiş ve bu sözü söyleyen de Selanikli Doktor Nazım Bey'miş. Bunu musahibim merak ettiği için soruşturarak öğrenmiş. Doktor Nazım Bey'in adını 20 yıldan beri sık sık işitirdim. Önceleri Ahmet Rıza Bey ile birlikte aleyhimde çalıştı. İttihat ve Terakki'nin koyu taraftarlarından olduğunu, kimseyi beğenmez, kimseyle hoş geçinmez bir Adem diye tanındığını söylerlerdi. Bana karşı olanların hayatlarını ve hareketlerini köşemden ara sıra izlerdim. Doktor Nazım Bey'in mesleği olan doktorlukla uğraşacağı yerde politika ile ama karma karışık bir politika ile uğraşıp didindiğini bilirdim. Yalnız övülecek bir yanını söylüyorlar. Kendi adına hırslı olmamakla, hiçbir memuriyet kabul etmemekle arkadaşları arasında belirgin bir vatansevermiş. Soyumdan getirerek taşıdığım unvandan sultan bile adımı tecrit etmeye kendisinde yetki gören Doktor Nazım Bey'in şahsımı değil, Kadıköy vapurunun yan kamerasından hakkımda bir kere daha savurduğu bu aşağılık yergiyi burada söz konusu edeceğim. Abdülhamit bir yangın yaptı mı, yapmadı mı ve Abdülhamit'in devrine bağlanan 300 senelik kopuşmalar döneminden gelen kundaklar var mıydı, yok muydu? Bunun tartışma yeri burası değildir, tarihtir. Doktor Nazım Bey ile fikir yoldaşlarının da bir gün içine girecekleri tarih. Ben 1324-1908 yılının Temmuz'unda hükümeti bu mücahitlere 1325-1909 Nisan'ında da saltanatı şevketli biraderim hazretlerine teslim ettim. Benim zamanımda hududumuz İşkodra'dan Basra Körfezi'ne, Karadeniz'den Afrika'nın kum çöllerine uzanırdı. Almanak de Gotha'nın 1908 yılında yayınlananı ile bugün çıkanı karşılaştırılırsa, benden sonra gelenlere yangın değil, büyük bir ülke, 30 milyonu aşan nüfus ve bir ordu bırakmış olduğum anlaşılır. Şöyle böyle 10 yıl oldu, yani sürdüğüm padişahlığın 3'te 1'i. Eserlerimin 3'te değil, 10'da 1'ini vücuda getirdiler mi? Hükümdarlık makamına geldiğim zaman 300 milyon liraya yaklaşan dış borçlarımızı, İki büyük harbin ve birçok ayaklanmaların gerektirdiği masrafları karşıladıktan sonra 30 milyona indirmeyi başardım. Yani 10'da 1'ine. Nazım Bey ile arkadaşları ise benim bıraktığım 30 milyon borcu bugüne kadar 400 milyona çıkardılar. Yani 13 katına. Demek benden sonrakiler, saltanat makamının güç ve kuvvetini yürüten yalnız biraderim olmadığı için benden sonrakiler diyorum. Yalnız dış borçlarımızı artırmak konusunda büyük bir marifet ve başarı göstermişlerdir. Ben hangi şartlar içinde ve nasıl bir zamanda padişah oldum? Bunu hatırlatmak isterim. Bosna Hersek ayaklanmış, Karadağ ordumuzu sarmış ve yenmiş. Sırbistan düzenli ve tehlikeli bir kuvvetle ülkemize savaş açmıştı. Bu badireden o müthiş Rus muharebesi doğdu. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, biz de buna 93 Harbi, 1293 denir. Bu savaşı doğuran iç ve dış olaylar benim saltanat günlerimin işi değil. Ben iki padişahın ard arda halinden, 93 günlük bir hükümet buhranından ve bir saltanat boşluğundan sonra padişah olmuştum. Millet rüştünü, erginliğini iddia ediyordu. Kamuoyunun güvenini elinde tutan Mithat Paşa'yı hemen sadarete getirdim. Rusya'nın ileri sürdüğü isteklerini ve Rusya ile savaşı göze alıp almamayı yine millete bırakmıştım. Bunu konuşup tartışmak için kurulan Meclis-i Umumiye de milletin o kadar güvendiği Mithat Paşa başkanlık etti. Öyleyse 93 Savaşı ile bunun getirdiği bütün sonuçlardan ben ne şahıs olarak ne makam olarak sorumluyum. Harbin idaresine gelince, o zaman tayin edip hizmet verdiğim kumandanlar Osmanlı tarihinin yalnız o döneminde değil, ondan önce ve ondan sonraki dönemlerinde de eşine seyrek rastlanan kumandanlardı. Ulaşım araçlarının eksikliği, Rumeli'ndeki Müslüman halkın dışında kalan azınlıkların ta Edirne vilayetinin içine kadar bulaşan ayaklanma ateşleri hep benim zamanımda ve benim yüzümden oluşmuş uğursuzluklar ve felaketler sırasında gösterilmek istenirse tarihin insaf ve adaletine dokunulmuş olur. O savaşın sürüklediği felaketler altında ezilenlerin yardımına yetiştim. O göçmen dindaşları kondurmak ve yaşatmak için mümkün olan her şeyi yaptım. İstanbul'dan Sivas'a, Halep'e kadar bir uçtan bir uca göçmen köyleri kurdum. Bunların birçoğundaki camilerin masraflarını, Ulu Tanrım'ın bana emanet buyurduğu kullarına acizane bir yadigar olmak üzere kendi kesemden verdim. Milli ticaret adı altında 3-5 kişiyi patlayıncaya dek doyurmak için halkın midelerine girecek lokmalara kadar el uzatmak, böyle dar ve bahtsız günlerde değil, en geniş ve rahat zamanlarda bile hatırımdan geçmedi. Aklımdan hiç çıkmayan şeyler bu tanrı kullarının yiyeceği, içeceği, yakacağı, barınacağıydı. Bunları kendimi savunmak için söylemiyorum. Çünkü yerime geçenler beni o kadar savundular, temize çıkardılar ki dinime ve devletime getirdikleri felaketin hatırası olmasaydı kendilerine bunun için teşekkür bile ederdim. Ben sayıp döktüğüm bu küçük hizmetlerimle iftihar etmeye de kendimde hak bulmuyorum. Çünkü hepsi vazifemdi. Bugün üzgün ve pişman olarak görüyorum ve yaşarsam ileride kendi kalemimle enine boyuna itiraf edeceğim ki benim de birçok kusurlarım vardır. Haydi o yurtsever doktor Nazım Bey'e hak vererek kendisiyle birlikte ilan edeyim ki bu yangını Abdülhamit bıraktı. Ama o haksever doktor da eğer mert bir insansa saklamasın ki o yangını güya söndürmek için gelenler su yerine petrol kullandılar. Yaşlılık daha fazla yazmama engel olacak. Yoruldum. Mithat Paşa için de söyleyecek sözlerim var. Vaktim olur ve Allah da isterse yarın bu konuyu ele alacağım. 4 Mart 1333, 1917, Beylerbeyi Sarayı. Hatırımda kaldığına göre cennet mekan pederimin, Sultan Abdülmecid, son veziri Mithat Paşa'dır. Son veziri olmasa bile son vezirlerindendir. Amcam merhumun mahiyetinde Avrupa'dan dönerken Mithat Paşa'nın Tuna vilayetindeki bayındırlığı ve devlet düzeni hepimizin takdirini kazanmış ve Avrupa'da gördüğü bayındırlığa hayran olan amcam Tuna vilayetine girer girmez hayır dualarla hatırlamış, anmıştı. Paşa'nın Şurayı Devlet Başkanlığı'na getirilmesi ona sadrazamlık yolunu açmak içindi. Fakat Sultan Abdülaziz, Ali Paşa'yı incitmek istemediği ve Avrupa dönüşünde bu duygusu daha da güçlendiği için Mithat Paşa, Şurayı Devlet'te yani İstanbul'da çokça duramadı. Cennet mekan amcam pek vakur bir hükümdardı. Ali Paşa'yı böylece arkalamasında öyle sanıyorum ki 3. Napolyon'un da etkisinin payı vardı. Fakat rahmetli böyle bir etki altında olduğunu kimseye belli etmezdi. Bir gün Ali Paşa Sultan Aziz'e gelerek Bağdat vilayetinin olağanüstü önem kazandığını ve Şiiliğin giderek arttığını Acem Şahı'nın Atebatı Ali'ye Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizin Meşhedi Mukaddesleri manasına gelir. Ziyaret vesilesiyle oralara seyahat edeceğinin söylenti halinde dolaştığını anlatarak Vali Nakittin Paşa'nın idaresine güvenmediğini söyledikten sonra kendisinin bu vilayete memur edilmesini arz etti. Ali Paşa, padişahın kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmayacağından emindi. Nitekim düşündüğü gibi çıktı. Bunun üzerine, o halde Reis Paşa kullarından uygun bir vali bulamıyorum dedi. Mithat Paşa da böylece Bağdat valisi oldu. Bağdat vilayetinin sınırı o zaman pek genişti. Mithat Paşa sanırım 3 seneden fazla Bağdat'ta kaldı. Vilayeti iyi idare ettiğini ve bazı bayındırlık ve düzenlemelerde başarı kazandığını işitiyorduk. Önceleri pek gitmek istemediği bu vilayetten Mithat Paşa'nın ayrılırken çok üzgün olduğunu da işittik. Mithat Paşa'yı Bağdat'tan kaldırmak Ali Paşa'nın yerine sadrazam olan Mahmud Nedim Paşa'nın hatasıydı. Çünkü rekabetinden Ali Paşa'nın bile çekindiği bir adam Mahmud Nedim Paşa için tehlikeli bir muhalif olabilirdi. Nitekim öyle oldu. Mithat Paşa tayin edildiği Edirne vilayetine gitmeden bir yolunu bularak kendisini huzura kabul ettirmiş ve Mahmud Nedim Paşa'yı düşünerek yerine geçmiştir. Mithat Paşa iyi bir vali fakat yürüttüğü politika hatalıydı. O zaman padişahın ve vükelanın gözünde şüpheli olan adamlarla sık sık buluşur ve bir şark padişahını değil en meşrutiyetçi hükümdarları bile kuşkuya düşürecek davranış ve konuşmalar sadrazamın ağzından ve konağından duyulurdu. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek fikri ilk önce Hüseyin Avni Paşa'da doğdu. Sebebi de padişahın daha önce kendisini Isparta'ya sürmesiydi. Amcam merhum, ağırbaşlı ve herkesi de kendisi gibi eli ve yüreği açık zannedecek kadar insanlara güvenliydi. Hüseyin Avni Paşa gibi ikinci bir adamı hem bağışladı hem de seraskerliğe getirdi. İşte amcam bu hatasına kurban gitmiştir. Mithat Paşa hal işine karışmakla idare adamı olmaktan çıkarak ihtilalciler sınıfına geçti. Hükümdarın hiçbiri hal işine karışmış bir adama güven duyamaz. Meğer ki hal edilen hükümdar yerine geçenin can düşmanı olsun. Ve dünyada hiçbir ihtilalci görünmemiştir ki yıkmakta gösterdiği başarıyı yapmakta da gösterebilmiş olsun. Ben tahta çıktığım zaman sadrazam Mithat Paşa değildi. Kamuoyunun kendisine eğilimi ve güveni olması, durumun da olağanüstü tehlike ve nezaket taşıması nedeniyle hemen kendisini sadrazamlığa getirdim. Şunu temin ederim ki Mithat Paşa idareli ve tedbirli bir sadrazam olsaydı hiç olmazsa Rus muharebesinin sonuna kadar sadarette kalırdı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı. Halbuki ilk günden başlayarak bana bir amir, bir vasi kesildi. Üstelik tutumu da meşrutiyetten çok despotluğa yakındı. Mithat Paşa'yı iyi tanıyanlar reyinde ve tutumunda ne kadar müstebit olduğunu saklamazlar. Tuna vilayetinden beri en aziz ahbaplarından bulunan ve mahkeme-i temyizin birinci reisiyken Mithat Paşa'ya olan sevgisi nedeniyle taşralarda ömrünü yitirmeye razı olan Ramiz Molla'nın Beyrut Merkez Niyabeti sırasında Vilayet İdare Meclisi'nde bir mesele konuşulurken bu esasen Mithat Paşa'nın Tuna valisiyken düşünmüş olduğu bir şeydir. Paşa hürriyeti yalnız kendi nefsi için isterdi. Bunun dışında müstebidin müstebidi idi der. Mithat Paşa'ya görmeden aşık olanlardan birinin bu söz pek gönlüne dokunur ve elinde olmadan bir kırgınlık gösterir. Ramiz Molla bu öfkenin farkına vararak meclis dağıldıktan sonra o zatı yanına çağırır ve uzun beyaz sakalını eline alarak ''Bak oğlum, ben bu sakalı yalnız yılların zahmetiyle değil, bir parça da Mithat Paşa yüzünden çektiğim gurbet mihnetiyle arttım. Şimdi seni gücendiren bu sözü ben paşanın yüzüne karşı kaç defa söylemişimdir.'' Ben şunun bunun hatırına uyarak değil, gerçeğe uyarak konuşan bir adamım demiş olduğunu Ramiz Molla'nın ölümünden sonra o çevre insanlarından biri bir gün bana hikaye etmişti. Mithat Paşa'nın ikinci sadaretinde kanunu esasi anayasa hakkındaki hattı humayun benim tarafımdan çıkarıldı. Bilindiği gibi bu hattım okunduktan sonra akşam olunca Mithat Paşa'nın konağında toplanırlar. O zamanın hürriyetsever şairleri, edebiyatçıları hep beraber